Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve Meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 8 Murdat 1402 Hicri Kameri 12 Muharrem 1445 ve Miladi 30 Temmuz 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alimi Sayın Murtaza Turabi ile İmam Seccad Aleyhisselam'ın dualarında ilahi muhabbet kavramı üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, İslam'ı tanıyalım ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak temsilcisi Bakan Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Tahran'da. İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin İslam dünyası ve bölge yararına güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Putin, Erdoğan ile görüşme konusunda önceden anlaştıklarını bildirdi. Türkiye'de motorine yeni zam geliyor. Ve işgal topraklarında protesto eylemleri durmadan devam ediyor. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak özel temsilcisi Cenen Henis Blashart ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak özel temsilcisi ile bir araya geldi. Görüşmede Irak ve bölgeyle ilgili konularda ele alındı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin başında Tahran'a geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Ticaret Bakanı ve İletişim Bakanı'nda yer aldığı üst düzey bir heyetin başında son anlaşmaların hayata geçirilmesi durumunu incelemek üzere İran'a geldi. Bu bağlamda Faysal Miktat, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan tarafından karşılandı. Suriye Dışişleri Bakanı İranlı mevkitaşı ile görüşmesinin yanı sıra diğer İranlı üst düzey yetkililer ile de bir araya gelerek varılan anlaşmaların hayata geçiş sürecini, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele alacaktır.
İran İçişleri Bakanı ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İkili ilişkilerin güçlendirilmesini İslam dünyası ve bölgenin yararına değerlendirdiler. Muhabirimizin bildiğine göre Ahmet Baydi, Tahran'da hicabi kırlangıç ile yaptığı görüşmede Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmenin tüm ilahi dinlere hakaret olduğunu vurgularken İran ve Türkiye İslam dünyasının ve bölgenin iki önemli kanadı ama Batı ve Amerika İslam dünyasının büyümesini nedense istemiyor diye kaydetti. Vahide İran-Türkiye ilişkilerinin çok yönlü olarak genişletilmesinin bölgede barış ve istikrarı yaygınlaştıracağını ve halklar arasında daha fazla iletişim kurulmasına zemin hazırlayacağını belirtti. İran İçişleri Bakanı ayrıca Aras Nehri meselesini önemseyerek İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirmesi için bir çalışma grubu oluşturması çağrısında bulundu. Hicabi kırlangıç bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve geleneksel benzerlikleri nedeniyle uzun soluklu ve dostane olduğunu ifade ederek Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti ile genişletilmesi gereken çeşitli alanlarda işbirliğine sahiptir. Türkiye'nin İran Büyükelçisi ayrıca geçen yıl meydana gelen depremde Türk hükümetine ve halkına yaptığı yardımlardan dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne şükranlarını bildirirken İran İslam Cumhuriyeti'nin bu eyleme Türkiye halkında iyi bir duygu oluşturdu dedi.
Kepler Enstitüsü'ne göre İran'ın Çin'e petrol ihracatı son 3 yılda 3 katına çıkarak günde 324 bin varilden günde yaklaşık 1 milyon varile yükseldi. Kepler Enstitüsü istatistiklerine göre İran'ın Çin'e 2017 ve 2018'deki petrol ihracatı günde sırasıyla 692 ve 746 bin varildi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'dan petrol alımına yönelik muafiyet süresinin Mayıs 2019'da sona ermesiyle Çin'e yapılan petrol satış rakamı düşerek 2019 ve 2020'de günde sırasıyla 466 ve 324 bin varile indi. İran'ın Çin'e petrol ihracatı son 3 yılda 3 katına çıkarak günde 324 bin varilden günde yaklaşık 1 milyon varile yükseldi.
Nakliye ve gemicilik kaynaklarından elde edilen istatistikler İran'ın 2023 yılında önceki tahminden daha fazla olan 9.42 milyon ton LPG ihraç edeceğini gösteriyor. Gemicilik kaynaklarına ve gemi takip programlarına işaret eden Platts haber web sitesi İran'ın Mayıs 2023'teki LPG yüklemesinin 9703.260 tonluk rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Böylece İran'ın 2023'ün ilk yarısındaki LPG ihracat sevkiyatları yaklaşık 4.71 milyon tona ulaştı. S&P Global'ın tahminlerine göre İran'ın Ocak-Haziran döneminde yani 2023'ün ilk yarısında aylık ortalama ihracatı 784.833 ton olarak gerçekleşti. Yükleme miktarının aynı seviyede veya daha fazla olması halinde 2023 yılında toplam ihracatın 9.42 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.
Uluslararası Para Fonu IMF, İran'ın 2023 yılındaki ekonomik büyüme tahminini düzelterek %2,5'a çıkardı. IMF, ülkelerin ekonomik vizyonuna ilişkin yayımladığı raporunda İran'ın bu seneki ekonomik büyüme tahminini %2'den %2,5'a çıkardı. IMF, 2022 yılında bahar ayındaki raporunda da İran ekonomisinin büyüme oranını %2,5 olarak tahmin etmiş, ardından %3,5 oranına çıkarmıştı.
İran'ın bilgi tabanlı firmalarının tanıtım standının da yer aldığı İstanbul'da Yenilikçilik ve Refah Fonu'nun desteğiyle 22-25 Aralık 2023 tarihleri arasında 32. Avrasya Plastik Fuarı yapılacak. Yenilikçilik ve Refah Fonu'nun inisiyatifiyle ve Uluslararası Bilim ve Teknoloji Bilişim Merkezi ile işbirliği içinde kurulan bu standa İran'ın bilgi tabanlı şirketleri kendi ürünlerini, yeteneklerini sergileyecek. Yenilikçilik ve Refah Fonu'nun duyurusuna göre 32. Avrasya Plastik Fuarı'na katılım için son başvuru tarihi 6 Ağustos 2023 Pazar günüdür. Bu fuara katılabilecek firmaların sayısı 15 ile sınırlıdır. Bilgi tabanlı firmaların ihracat pazarının gelişmesine yardımcı olmak için Yenilikçilik ve Refah Fonu'nun programlarından biri, bu şirketlerin yabancı fuarlardaki kalıcı varlığı ve ikincisi de prestijli uluslararası fuarlara iki şekilde, bağımsız bir şekilde ya grup kurulması şeklinde katılımını desteklemektir.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit operasyonu sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı iki terörist etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit operasyonu bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız ifadelerine yer verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaten Türkiye'deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını, ancak görüşmenin Türkiye'de mi yoksa Rusya'da mı yapılacağı konusunda henüz anlaşamadıklarını söyledi. Putin, St. Petersburg'da Rusya-Afrika zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu aktaran Putin, projenin büyük miktarda doğal gazın depolanmasını değil, elektronik bir ticaret platformunun oluşturmasını içerdiğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşme planına ilişkin detay veren Rus lider Putin, ya kendisinin Türkiye'ye giderek ya da Erdoğan'ın Rusya'ya gelerek yüz yüze görüşme konusunda daha önce anlaştıklarını aktardı. Putin aslında seçimlerden önce Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, ancak hiç kimsenin spekülasyon yapmaması için bu görüşmeyi seçim öncesi yapmamaya karar verdiklerini ifade etti.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor. Türk basında yer alan habere göre döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorun litre fiyatı 35 lira 35 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 36 lira 9 kuruştan satılıyor. Motorine geçen haftada 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti.
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 15 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının yabancı uyruklu bir kişinin sahip olduğu işletmede baca temizliği yapıldığı sırada çıktı anlaşıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Bursa-Kars seferi yapan yolcu otobüsü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüste 7 kişi kaldırdıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.
İşgal topraklarında protesto eylemleri durmadan sürüyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İşgal topraklarında yaşayan İsrailliler 30 haftadır Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor. Son olarak işgal altındaki topraklarda yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi. Dönüş rejim başbakanı Benjamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında yüksek mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını meclisten geçirmesine protesto eden İsrailliler, işgal altındaki topraklar genelinde sokaklara indi. Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler protestolarında 30. haftayı geride bırakıyor. Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birustebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere işgal altındaki topraklar genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki hükümet kompleksinin önünde toplandı. Burada kurulan sahnede konuşan Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderlerinden Şihma Bresler, hükümetin yargı düzenlemesi yasasını meclisten geçirmesi üzerine direnişi artırmaları gerektiğini ve bunu yapacaklarını söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipov.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. Haber kaynakları Suriye ordusunun Ahral el-Şam terör örgütünün mevzilerine saldırarak 30'dan fazla teröristi öldürdüğünü ve yaraladığını bildirdi. El Vatan gazetesinin haberine göre Suriye ordusu ateşkesi ihlal eden İdlib ve yakın bölgelerdeki teröristlere mütecavüz saldırılarına karşılık verdi ve El-Nusra terör cephesinde çok sayıda maddi ve insani hasara yol açtı. Başka bir haberde ise Suriye ordusuna bağlı birliklerin son iki gün içinde Nusra cephesine bağlı bir terör örgütünün 30'dan fazla elemanını öldürdüğünü veya yaraladığını duyurdu. Suriye ordusu İdlib'in kuzeydoğusunda yer alan Mare el-Nasam bölgesindeki terörist mevzilerini de roket ve top saldırıları ile hedef aldı. Suriye ordusu ayrıca Halep'in batı bölgesindeki Kafr Umma ve Kafr Nuran bölgelerine yakın Nusra cephesi tarafından ordu üstlerini hedef almak için kullanılan iki terörist üssünü de imha etti.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı UNRWA'nın medya danışmanı, uluslararası yardımın azalmasını neden olduğu devam eden mali krizin bir sonucu olarak önümüzdeki aylarda Gazze şeridine gerçek bir kıtlık olacağı konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı UNRWA'nın medya danışmanı Adnan Abu Hasna, devam eden mali krizin bir sonucu olarak önümüzdeki aylarda Gazze şeridinde gerçek bir kıtlık olacağı konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamanın devamında UNRWA, Gazze, Batı Şeria ve Suriye'deki 1,7 milyon Filistinli'ye gıda ve nakit yardımı sağlıyor. Bu kurum Gazze'deki 1,2 milyon mülteciye düzenli olarak gıda yardımı sağlıyor. Yardım kesilirse, ki muhtemelen de kesilecek, Gazze önümüzdeki aylarda gerçek bir kıtlıkla karşı karşıya kalacaktır. Gazze nüfusunun %80'i mülteci ve 800 bin mülteci günde 2 öğün yemek hazırlayamıyor ve bu tehlikelidir diye vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Kiev hükümetinin bugün sabaha karşı 3 insansız hava aracı İHA ile Moskova'daki tesislere saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA'ların 3'ünün de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kiev yönetimi bu sabaha karşı 3 İHA ile Moskova'daki tesislere saldırı girişiminde bulunduğu hava araçlarından biri hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. İkisi ise elektronik harp sistemleri tarafından bastırıldı. Açıklamada Kiev rejiminin 30 Temmuz sabahı Moskova kentindeki tesislere insansız hava araçları ile düzenlediği terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna'ya ait bir İHA Moskova bölgesindeki Odinstovo üzerinde hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. İki insansız hava aracı ise elektronik harp sistemleri tarafından bastırıldı ve kontrolü kaybederek Moskova City iş merkezinde de konutların olmadığı bölgeye düştü, ifadelerine de yer verildi.
Pakistan'ın Haybar Pehtunhua eyaletinde yaşanan bombalı saldırıda 35 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre Haybar Pehtunhua, Bajuar bölgesinde İslam uleması cemiyeti mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı düzenlendi. Kongrenin düzenlendiği binanın içerisinde gerçekleşen saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.
Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazoum, Batı Afrika ülkesinde zor kazanılmış demokratik kazanımları koruma sözü verdi. Fransa, Nijer'de ordunun yönetime el koymasının ardından Nijer'e yönelik mali yardımlarını kestiğini açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Bahreyn'in başkentinde kahrolsun İsrail sloganının yükselmesi konusunda. Bahreyn halkı Ehlibeyt İmamların üçüncüsü Şehitler Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü olan Aşura dolayısıyla düzenlenen yaz etkinliğinde "Kahrolsun İsrail, Heyhat Minazzelle" sloganları atarak Siyonist rejim ile Bahreyn'in ilişkilerinin normalleşmesine karşı olduğunu dünyaya haykırdılar. Ali Halife yönetimi geçtiğimiz senelerde Bahreyn'de Muharrem ayında yaz etkinliklerinin düzenlenmemesi için büyük kısıtlamalar uygulamıştı. Ancak bu ülke Şii Müslümanları ise büyük ısrarla Hüseyin-i Aşura etkinliğini düzenlediler. Bahreyli Şiiler bu seneki yaz etkinliklerinde bu ülkenin işgal rejimi ile ilişkilerinin normalleşmesine karşı çıkarak bunu açık şekilde dile getirdiler. Bahreyn yönetimi Eylül 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Amerika'da Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin dönemin Amerika Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı bir törenle Abraham Anlaşması'na imza attılar. Bahreyn halkı Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesini Ali Halife tarafından zilletin kabulü olarak görmekteler. Bu nedenle bu seneki Hüseyin-i Aşura etkinliğinde Heyhat menazille, yani zillet bizden uzaktır sloganı attılar. Buna ilaveten her daim Filistin halkının yanında olan Bahreyn'in Müslüman vatandaşları kahrolsun İsrail sloganı atarak Siyonist rejimin cinayetlerini kınayıp Filistinlileri desteklediler. Bahreyn halkı geçen 3 senede defalarca Siyonist rejim ile ilişkilerin her türlü normalleşmesi ve kurulmasına karşı olduklarını deklare etmişlerdir. Bahreyn halkı ancak iç tepkiler ve muhalefete rağmen ilişkileri normalleştirme sürecini ileri taşımıştır.
Ancak anlaşılan Siyonist rejim ve Bahreyn'in ilişkilerindeki normalleşme süreci tarafların beklediği gibi ileri gitmiyor. İşgal toprakları içinde iç durum oldukça kırılgan hale gelmiş, öyle ki bu rejim ile iç savaşın patlak verebileceğine dair ciddi uyarılar bizzat işgal rejimi yetkilileri tarafından gündeme gelmektedir. Ancak bu rejimin de Filistinlilere karşı cinayetlerine devam etmesi normalleşme sürecine sekteye uğratmıştır. Bu durumda Siyonist medyasının bildiğine göre Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı'nın gelecek hafta Mename'yi yapacağı ziyaretin ertelendiği belirtildi. Bahreyn yetkilileri kralın Manama'da bulunmamasını bu ziyaretin erteleme nedeni olarak ilan etmiştir. Ancak Siyonist medya bile bunu bir bahane olarak görmekte ve nitelendirmekte. Yediyot Aharonot gazetesi gibi Siyonist medya görmekte ve nitelendirmektedir. Yediyot Aharonot gazetesi gibi Siyonist medya Bahreyn'in İsrail rejimi Dışişleri Bakanı'nın Bahreyn'e yapacağı ziyaretinin ertelendiğini resmen duyurdu. Resmi olarak Bahreyniler kralın önümüzdeki hafta bu ülkede olmayacağını belirtirken Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı'nın Manama ziyaretinin ertelendiğini izah etmeye çalışırlar. Siyonist medyadan Yediyot Aharonot haberin devamında işgal rejimi Dışişleri Bakanı'nın Manama ziyaretinin ertelenmesinin de esas nedeninden rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Geber'in Arap dünyasının yoğun tepki ve kınamasına yol açan Mescid-i Aksa'ya ve Tapınak Dağı'na girişinin olduğunu yazdı. Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı geçen hafta yüzlerce Siyonist yerleşimci ile birlikte işgalci rejim İsrail polis güçlerinin desteğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bahreyn başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelere Siyonist bakanın bu eylemini protesto edip kınadılar. Irkçı rejim İsrail Dışişleri Bakanı'nın Bahreyn ziyaretinin ertelenmesinin İç Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya baskının kınaması yüzünden olduğu İsrail medyasınca bildirilmiş olsa bile Arap ülkelerinde vatandaşları kesin şekilde İsrail rejiminin cinayetlerini özellikle Muharrem ayındaki etkinliklerinde attıkları sloganlarla kınamaktalar.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Çin ve Rusya'nın işbirliğinden neden öfkeli olması ile ilgili. Çin hükümeti Rusya ile ticareti ve işlemlerini savunarak bu münasebetlerin ikili normal ticari ve ekonomik işbirliği çerçevesinde yapıldığını bildiriyor. Oysa Amerika ve müttefikleri siyasi ve medyatik iddialarıyla Çin hükümetini Rusya'ya askeri yardımda bulunmak iddiasıyla baskı altına almaya çalışmaktalar. Çin defalarca Amerika'yı kendi iç meseleleri ve dış ilişkilerine karışmaktan sakınması konusunda uyarmıştır. Ancak Amerika ve müttefikleri Ukrayna Savaşı'nda ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalıp dev bütçeler ayırmak zorunda kaldıktan sonra Çin ve diğer ülkeleri Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki başarının nedeni ve kendilerinin yenilgi sebebi olarak görmekteler. Bu nedenle Mayıs ayında Japonya'da G7 zirvesinde Rusya'ya karşı daha ağır yaptırımların uygulanmasını kararlaştırarak Ukrayna'ya ek askeri yardım sözü verdiler. Siyaset uzmanlarından Hsing Tzu bu bağlamda şöyle diyor. Amerika, Ukrayna savaşında Rusya'yı zayıflatmakla birlikte Çin'i de yıpratmaya çalışmakta. Aslında Amerika, Çin aleyhinde suçlamalarda bulunarak Rusya ve Çin ve Moskova ile münasebetleri olan ülkeleri ilişkili politikalarıyla hedef almaktadır. Oysa Çin ve diğer bağımsız ülkeler Rusya ile ilişkilerini uluslararası taammüllere uygun olduğu için savunmaktalar. Bu yüzden Amerika medyası son zamanlarda Rusya'nın gümrük verilerinin Çin hükümeti askeri müteahhitlerinin Rusya'ya navigasyon ekipmanları, savaş uçağı ve İHA parçaları ve askeri amaçlar için kullanılabilen diğer ürünleri Rusya'ya gösterdiğini ileri sürdü. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ning ise bu ülkenin Rusya dahil tüm dünya ülkeleriyle normal ticari ve ekonomik işbirliği içinde olduğunu deklare etti.
Amerika Çin aleyhinde bir takım suçlamalarda bulunurken Pekin'i baskıyı artırmaya ve muhtemelen bu ülkeye yönelik yeni yaptırımlar uygulama peşinde. Ukrayna Savaşı'nın esas müsebbibi olan Amerika ve müttefikleri kendilerini Rusya karşısında güçsüz gördüklerinden dolayı çeşitli ülkeleri Rusya'ya askeri yardımda bulunmakla suçluyorlar. Oysa Amerika, Ukrayna'ya misket bombası dahil milyarlarca dolar değerinde çeşitli modern silahlar teslim etmiştir. Uluslararası gelişmeleri takip eden uzmanlardan Daniel Kavalık, bu bağlamda şöyle diyor, Amerika ve müttefikleri Ukrayna Savaşı'nın yaratıcı olacağını düşünmüyorlardı. Çünkü bu durum Avrupa ülkelerinin ekonomisine büyük miktarda mali bütçeler dayatmıştır. Bu durum giderek Avrupa ülkelerde özellikle halk itirazlarına yol açarken Amerika ve müttefiklerini de Ukrayna'ya yardımlarını sürdürme konusunda artan şekilde sıkılaştırmaktadır. İçin Ukrayna krizinin çözümü için 12 maddelik bir çözüm sundu ancak Amerika bu öneriye karşı çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna Savaşı başlamadan önce 24 Şubat 2022 tarihinde kendi hükümetlerinin sınırsız dostluğundan söz etmişlerdi. Bu nedenle Pekin Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlığını ilan etmesine rağmen Batılıların Birleşmiş Milletler'e Rusya'yı kırmasına engel olmuş ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile ilgili nedenlerini savunmuştur. Peki kendi sunduğu barış planında Moskova ve Kiev arasında barış görüşmelerinin başlatmasını, ateşkesin sağlanmasını, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarının son bulması, nükleer tesislerin güvenliğinin temini için önlemlerin alınması, sivillerin çıkışı için insani koridorların oluşturulması ve tahıl ihracatının temini doğrultusunda adımlar atılmasını önermektedir. Ancak Amerika ve müttefikleri Çin'in bu çözüm planını Rusya lehine olduğunu iddia ederken plana karşı çıkıp savaş ve çatışmanın sürmesine de yol açmışlardır.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere bugün 12 Muharrem, Hicri Kameri 12 Muharrem 1445, Hazreti İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüydü. İçinde bulunduğumuz bu matem günleriyle ilgili siz değerli dinleyicilerimize ve Ehl-i Beyt aşıklarına taziye mesajlarımızı sunuyor ve konuyla ilgili Hazreti İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın dualarında ilahi muhabbet kavramını din alemi Sayın Şeyh Murtaza Torabi'den dinliyoruz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Zeyn el-Abidin aleyhisselam Ramazan ayının seher vakitlerinde Allah-u Teala'ya şöyle yalvarıyor. Ma'rifeti ya Mevlay delili aleyk ve hubbi leke şefii ileyk ve ene vatıkun min delili bi delaletik ve sakinun min şefii ila şefaatik. Yani ey benim Mevlam, benim seni tanımam, sana ulaşmam için kılavuz ve rehberimdir ve sana olan sevgim ve muhabbetim senin katında şefaatçimdir. Ben kendi kılavuz ve şefaatçimin doğruluğundan eminim. Bu cümlelerde yer aldığı üzere İmam-ı Zeynel-Abidin aleyhisselam ve diğer Ehl-i Beyt imamları birçok dualarda Allah-u Teala'nın muhabbetini ve Allah-u Teala'ya olan sevgiyi söz konusu etmişler. Bazen ilahi muhabbet Ehl-i Beyt aleyhisselam'ın dualarında bir dilek olarak yer almıştır. Allah-u Teala'dan bir istek olarak söz konusu edilmiştir. Ve bazen de ilahi muhabbet şefaatçi ve bir vesile olarak söz konusu edilmiştir bu dualarda. Örneğin bu duanın diğer bir bölümünde İmam Zeynul Abidin aleyhisselam Ramazan'da şöyle buyuruyor. Allahümme mle kalbi hubben lek ve haşyeten mink ve tasdiqan lek ve imanen bek ve feragan mink ve şevgan ileyk ya zel celali vel ikram. Allah'ım, kalbimi sana sevgi, senden korku, kitabını tasdik, sana iman ve sana kavuşma sevinci ile doldur. Bu duada da imam, bu cümlede de imam, Allah-u Teala'dan istiyor ki kalbini ilahi muhabbet ve sevgiyle doldursun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh ve sellem'den de şöyle bir dua naklediliyor ki buyurdular: Allahümme ce'al hubbeke ehabbel eşyai iley ve ce'al haşyeteke ehvefel eşyai indi وَقْتَ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلَى لِقَائِكِ. Allah'ım, kendi sevgini, kendi muhabbetini benim için en sevimli olan şey kıl ve kendi haşyetini ve senden korkmayı benim için en çok korkulacak şey karar kıl ve dünya isteklerini sana kavuşmak iştiyakıyla benden gider. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'tan kendi muhabbetini onun için en sevimli olan şey kılmasını diliyor. Bazen de ilahi muhabbet, Allah'a olan sevgi, Allah'a olan aşk bir vesile olarak zikrediliyor ve özellikle cehennem ateşinden kurtuluş istenirken ilahi muhabbetten bahsediliyor ve ilahi muhabbet bir vesile olarak söz konusu ediliyor. Örneğin İmam Zeynel Abidin bu mübarek duasında Ramazan ayının seherlerinde okuduğu Ebu Hamze-i Sumali adlı duasında şöyle diyor: Feve izzetike lev neherteni ma berehtu min babik ve la kefeftu an temellukik lima ulhime kalbi minel ma'rifeti bi keremik ve se'ati rahmetik İlâ men yedhebul ebdu illâ ilâ mevlâh ve ilâ men yeltezi'ul mehlûgu illâ ilâ hâliqih. İmam buyuruyor ki, andolsun senin izzetine, eğer beni kapından kovacak olsan da senin kapından ayrılmam. Eğer beni kendi kapından kovsan da, çünkü kalbime senin keremin hakkında bilinç ilham edilmiş ve senin rahmetinin genişliği hakkında marifet verilmiştir. Evet, imam şöyle devam ediyor. Kul Mevlasından başka kime gidebilir? Yaratılan kendisini yaratandan başka kime sığınabilir? Allah'ım, beni kıyamet günü ağır zincirlere vurup insanların arasında ihsanını benden kessen, insanların gözlerini kusurlarımı görmeye açsan, ateşe atılmamı emretsen ve benimle iyi kulların arasında ayrılık düşürsen, yine de senden ümit kesmem. Affına olan ümidimden vazgeçmem. Senin muhabbetin hiçbir zaman kalbimden çıkmaz. Ben hiçbir zaman verdiğin nimet ve ihsanlarını ve dünyada kusurlarımı örtmeni unutmam. Evet, İmam Aleyhisselam bu hisle dolu, ilahi aşkla dolu, ilahi muhabbetle dolu cümlelerinde buyuruyor ki, eğer beni kapından kovsan da kapından ayrılmam. Ve eğer beni ateşe atacak da olsan, yine de senin muhabbetini kalbimden çıkarmam. Şimdi acaba bu ilahi muhabbetin kaynağı nedir? Bizce bu ilahi muhabbetin kaynağı yine Ehl-i Beyt'in dualarında açıklandığı üzere ilahi marifettir. Allah hakkında kişinin bilinçli olmasıdır. Allah'ın ona verdiği nimetleri anmasıdır. Allah'ın onu yarattığını, Allah'ın ona çeşitli nimetler verdiğini ve onu her zaman koruduğunu ve onun imdadına yetiştiğini ve onu sevdiğini bilmesidir. Allah-u Teala bizlere ihlasla birlikte olan halis muhabbetini vermesini diliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Murtaza Turabi'nin görüşlerini, Hazreti İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüyle ilgili ve o Hazretin dualarındaki ilahi muhabbet kavramıyla ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farsuday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kihan gazetesinde Hüseyin-i Aşura yaz törenlerinin dünya medyasında yankısının devam etmesi, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'nın Tayvan'a silah göndererek bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini duyurması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde ise Rus turizm sektörünün İran turlarına ilgisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Rus Turizm Sektörü Birliği sonbaharın yaklaşmasıyla İran turlarına turlarına talebin artış gösterdiğini ve vizesiz turların yapılabilmesi İran'a ilgiyi daha da arttıran bir faktör olduğunu duyurdu. Art Tur Turizm Şirketi'nin genel müdürü Dimitri Artyonov, İran başta Avrupa olmak üzere kapalı ülkelere alternatif haline geldiğini ifade etti. Rus basınında yer alan haberlerde İran'a gösterilen ilgi, zengin tarihi kültürel miras, otel ve uçak biletlerinin uygun olması ile ilgili olup, ayrıca Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın Ağustos başlarından itibaren vizesiz grup turlarının başlayabileceğini açıklamasıyla turist sayısında artışa yardımcı olabileceği ifadeleri yer aldı. Artyonov, burası ilkbahar ve sonbahar için ilginç bir turizm merkezi. Harika bir kayak merkezi var ki bu dünyanın en yükseklerinde bulunanlardan ve geçen kış bazı turistler oraya gitti ve gitmeye devam ediyor. Alp kayak merkezlerine İran iyi bir alternatif olabilir dedi. Rusya Federasyonu Kalkınma Bakanlığı Başkanı Maxim Rashtnikov geçen çarşamba günü yaptığı açıklama ile İran ve Çin'e ilk vizesiz seyahatlerin 1 Ağustos'ta başlayacağını bildirmişti. Bu kapsamda 5-50 kişilik grup halinde bu ülkelere giden turistler 2 hafta boyunca vizesiz seyahat edebiliyor.
İttilat gazetesinde Filistinli direniş gruplarının Korsan İsrail'in Filistinlilere saldırılarının bu rejim için ağır bedelleri olacağı konusunda uyarıda bulunması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarının devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde ise İran Atom Enerji Kurumu Başkan Yardımcısının barışçıl nükleer teknoloji hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı barışçıl nükleer teknolojiyi kullanarak tatlı su eksikliği veya endüstriyel atıklar gibi büyük krizlerin bir kısmının çözülebileceğini söyledi. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yardımcısı ve Radyasyon Uygulama Geliştirme Şirketi'nin CEO'su Seyit Pejman Şirmerdi, Mer Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları ekledi. Atom enerjisi ve barışçıl nükleer teknolojinin insanların yaşam kalitesini artırmak için kullanılması, üzerinde durulması ve önem verilmesi gereken bir konudur. Bu teknolojiyi kullanarak tatlı su eksikliği veya endüstriyel atıklar gibi büyük krizlerin bir kısmını çözmek mümkündür. Şirmerdi, barışçıl nükleer teknolojinin hem su tasarrufu hem de tatlı su eritiminde etkili olabileceğini kaydederek, bilim adamlarının barışçıl nükleer enerji kullanarak endüstriyel atık su arıtımını çözmek, hava kirliliğini azaltmak ve gıda maddelerini uzun süre korumak için etkili ve güvenli yöntemler geliştirdiğini söyledi. Şirmerdi açıklamasının devamında şöyle dedi. Ülkenin su tüketiminin büyük bir bölümünün tarım sektöründe olduğu göz önüne alındığında, nükleer teknolojiyi kullanarak su tüketimini azaltan ürünler üretmek mümkündür.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Cam-ı Cem gazetesinde ise 8 İslam ülkesinin turistik işbirliğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Pakistan önümüzdeki 4 Ağustos'ta D8 grubu üyesi ülkelerin turistik işbirliği konusunun görüşüleceği 3. Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. Gelişmekte olan 8 İslam ülkesi yani İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan D8 grubu ekonomik bir gruptur. Turizm alanında işbirliği konusunun görüşüleceği ve 2 günlük olacak söz konusu toplantı ilk kez olarak Pakistan'da düzenleniyor. D8 grubunun ikinci toplantısı 2019'da Malezya'da düzenlenmişti. Üçüncüsü 2021 yılında yapılması beklenirken korona nedeniyle bu yıla ertelendi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alacağız.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin İslami mukaddesa yönelik saygısızlıkları kanaması.
İran Cumhurbaşkanı'nın Sırbistan Parlamento Başkanı ile görüşmesi.
İran Dışişleri Bakanı ve Ermeni mevkidaşının ortak basın toplantısı düzenlemesi.
İran'ın yeni doğalgaz ve petrol istatistikleri.
İran İstihbarat Bakanlığı'ndaki yeni terör çetelerinin çökertilmesi bildirisi.
İran'ın çelik üretimindeki son durumu.
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinden Filistin açıklaması.
Ve Cuma gününde Aşura etkinliklerinin düzenlenmesi.
Bu haftaki önemli gelişmelerin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınayarak, bütün İslam alimleri bu cinayetin failine en ağır ceza kesilmesi konusunda hemfikirdir dedi. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei yayımladığı bir mesajda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı eyleminin acı, tehlikeli ve komplocu bir olay olduğunu belirterek, bütün İslam alimleri bu cinayetin failine en ağır ceza kesilmesi konusunda hemfikirdir. İsveç hükümeti bu cinayetin failini İslam ülkelerinin yargı sistemlerine teslim etmelidir dedi.
İslam İnkılabı rehberinin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık acı verici, komplocu ve tehlikeli bir olaydır. Bütün İslam alimleri bu cinayetin failine en ağır ceza kesilmesi konusunda hemfikirdir. İsveç hükümeti suçluyu destekleyerek İslam dünyasına karşı bir savaş pozisyonu aldığını ve Müslüman milletlerin ve onların hükümetlerinin birçoğunun kin ve düşmanlığını kendine çektiğini bilmelidir. İsveç hükümeti bu cinayetin failini İslam ülkelerinin yargı sistemlerine teslim etmelidir. Perde arkasındaki komplocular da Kur'an-ı Kerim'in kutsallığının her geçen gün daha da artacağını anlamalı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, pazar günü Sırbistan Parlamento Başkanı Vladimir Orlić ile yaptığı görüşmede, sulta düzeninin diğer hükümetlerle olan ilişkilerini sadece kendi çıkarlarını gözeterek düzenlediğini ve ülke liderliğinin onların yıkıcı etkilerini önlemek için uyanık olmaları gerektiğini belirtti. Seyyid İbrahim Reisi bu görüşmede sultan düzeninin İran halkına uyguladığı yaptırımların skandal bir şekilde başarısız olmasına işaret ederek şunları kaydetti. İran halkı yaptırımlar ve baskılarla durdurulmadı. Aynı zamanda bu tehditler özellikle farklı ülkelerle işbirliğini derinleştirmeye yardımcı olabilecek çeşitli teknoloji alanlarında büyüme ve ilerleme için birçok fırsat elde etti.
İran İslam Cumhuriyeti ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari alanlarda daha fazla ilerleme ve gelişme ihtiyacı olduğunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin ortak komisyonunda ilişkilerin geliştirmesi için kapasitelerin ve mekanizmaların belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Sırbistan Meclis Başkanı da Balkan bölgesindeki son gelişmelere ilişkin bir rapor sunarak İran İslam Cumhuriyeti'ne bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Vladimir Orlich, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin bilimsel, teknolojik ve ekonomik ilerleme sağlamadaki başarısını kutlarken, Amerika'nın milletlere karşı uyguladığı insanlık dışı yaptırımları kınadı.
İran Dışişleri Bakanı pazartesi günü Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ve müzakere sürecindeki son gelişmeleri memnuniyetle karşılayıp olumlu değerlendirdiğini söyledi. Bu görüşmede Hüseyin Emir Abdullahyan, Ermenistan Başbakanı'nın geçen yıl Tahran'a yaptığı ziyareti ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede varılan önemli anlaşmaları işaretiyle, pazartesi günkü toplantının amaçlarından birinin, iki ülke devlet başkanlarının vardığı anlaşmaların takibi ve ticaret, enerji, ulaşım ve konsolosluk işleri gibi çeşitli alanlarda mutabık kalınan projelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması olduğunun altını çizdi.
Emir Abdullahyan, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için anlaşmazlıkların temel nedenlerinin çözülmesi gerektiğine değinerek, kapsamlı barışa ulaşmanın en etkili yolunun 3+3 mekanizması da dahil olmak üzere bölgesel diyaloglar ve mekanizmalar olduğunu belirtti ve Kafkasya bölgesini güçler arası çatışma ve rekabet alanına dönüştürmenin barışa giden yolu daha da zorlaştırdığını vurguladı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek, iki ülke liderlerinin geçen yıl Tahran'da vardığı anlaşmalara işaret ederek, bu anlaşmaların bir an önce hayata geçirmesi, özellikle Fars Körfezi Karadeniz Koridoru'nun etkinleştirilmesi ve iki ülke arasında enerji mübadelesi alanındaki anlaşmaların hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.
OPEC'in yıllık istatistikleri İran'ın hala dünyanın ikinci gaz rezervinin sahibi olduğunu ve bu örgütün piyasaya arz edilebilecek doğal gaz üretimini %2 oranında artıran tek üyesi olduğunu gösteriyor.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün istatistiklerine göre İran'ın arz edilebilir doğalgaz üretimi 2022'de 262,2 milyar metreküp'e ulaştı. Böylece OPEC üyeleri arasında en yüksek büyüme oranına sahip ülke İran oldu.
İran'ın 6 ilinde yapılan başarılı operasyonlarda Siyonist rejim için çalışan bir terör şebekesinin çökertildiği belirtildi. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tahran, Kerman, İsfahan, Kürdistan, Kohgiluye ve Buyurahmat ve Mazenderan illerinde sabotaj eylemi hazırlığı yapan bir terör şebekesinin üyeleri istihbaratçılar tarafından tespit edilerek yakalandığı ifadesine yer verildi.
Bu terör çetesinin işgalci Tel Aviv rejiminin casusluk servislerine hizmet eden Danimarka ve Hollanda'da konuştuğu terör örgütleri tarafından donatılıp finanse edildiği kaydedilen açıklamada, başarılı operasyonlarda 43 el yapımı bomba ve silah ele geçirildiği ifade edildi. İstihbarat Bakanlığı söz konusu terör çetesinin Şehit General Kasım Süleymani mezarı ve Muharrem törenlerine yönelik saldırı planı hazırladığını bildirdi.
Dünya Çelik Birliği, İran'ın toplam küresel çelik üretiminin Haziran 2023'te %17,4'lük bir büyüme kaydettiğini söyledi. Ayrıca İran, dünya çelik üretiminde Haziran ayında 7. bu yılın ilk yarısında ise 8. sırada yer aldığını belirtti. İran Madenler ve Maden Endüstrileri Geliştirme ve Modernizasyon Örgütü'nün Dünya Çelik Birliği'nden aldığı verilere göre, İran'ın 2023 Haziran ayındaki ham çelik üretimi bir önceki yılla aynı döneme göre %17,4 artışla 3,2 milyon ton olarak kaydedildi. Bu üretim miktarı ile İran dünyada 7. sıraya ulaştı. Ayrıca bu yılın ilk 6 ayında İran 2022'nin aynı dönemine göre %4,8 artış göstererek toplam 16 milyon 100 bin ton ham çelik üretti. İran bu miktarla dünyada 8. sıraya yükselmeyi başardı.
Tahran Radyosu.
Dünyadaki 63 çelik üreticisi ülke tarafından bu yıl Haziran ayında 158 milyon 800 bin ton ham çelik üretildi. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 düşüş gösterdi. Dünyadaki çelik üreticileri 2023 yılının ilk 6 ayında 943,9 milyon ton ham çelik üretti. Bu 2022 yılının aynı dönemine göre %1,1 düşüşe işaret ediyor.
İran Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Filistin sorununun ancak işgalin sona erdirilmesiyle çözülebileceğini söyledi. Emir Said İrevani Perşembe günü Güvenlik Konseyi'nin Filistin ile ilgili toplantısında şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Filistin sorununun ancak işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkının tanınması yoluyla çözülebileceği inancına dayanmaktadır.
Bu konu tüm Filistin üzerinde Filistin egemenliğinin kurulmasına yol açacak olan bu hakların tam olarak ihya edilmesi ve desteklenmesini gerektirir diyen İrevani sözlerine şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda bu apartheid rejiminin baskı ve saldırganlığına karşı Filistin'in meşru haklarını savunmayı görev bilmektedir. Ve bu işgalin sona ermesine kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikası olacaktır. Ne yazık ki Güvenlik Konseyi sessiz kalarak Birleşmiş Milletler kararlarını etkisiz hale getirmiş ve Filistin halkını bu rejimin suçları karşısında yalnız bırakmıştır diyen Erevani Birleşmiş Milletler'de konuşmasına şöyle devam etti. Hesap verilebilirliğin olmaması bu nefret edilen rejimi daha cesur hale getirdi. Hatta Güvenlik Konseyi tarafından onaylananlar da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmeye devam etmeye teşvik etti.
İslam İran'ın dört bir yanı Cuma günü Hüseyin-i Aşura gününde siyahlara bürünerek gözyaşına boğuldu ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşıkları yanık kalpler ve yaşlarla dolu gözlerle Kerbela şehitlerinin yasını tuttu. Cuma günü Hicri Kameri Muharrem ayının 10'u olan Aşura gününde İran halkı siyahlar giyerek Seyyid-i Şüeda'nın matem törenlerine katıldı. Aşura Muharrem ayının zirvesidir. Bugün de İran'ın tüm sokak ve caddeleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gönül verenlerin buluştuğu yer oldu.
Kutsal Meşhed kentinde de ülkenin dört bir yanından Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesine gelenler matem alayları düzenleyerek bu büyük musibet nedeniyle İmam Rıza Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a başsağlığı dilediler. Matem alayları Ya Ebul Faz, Ya Hüseyin, Lebbeyk Ya Hüseyin sloganları ile İmam Rıza Aleyhisselam'ın Meşhed'deki mutahhar türbesine yaz törenlerini büyük bir ihlas ve ihtişam ile düzenlediler.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle beraberiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde İslam dininin en temel inanç ilkesi yani tevhid ilkesi hakkında konuştuk. Bugün yine tevhid meselesini yani Yüce Allah'ın varlığına inanmaktan ve yaratılış aleminde ayet ve işaretlerinden söz edeceğiz.
Alemi bir dizi harikulade yaratılışlarla doludur ve bunlara baktığımızda gerçekten yaratanın azametini idrak ediyor ve ondan başka gözümüzde hiçbir şey önem kazanmadığını ve her şeyin çok küçük ve aciz olduğunu anlıyoruz. Günümüzde doğal bilimlerin ilerlemesi ve doğanın bazı sırlarının keşfedilmesi de insanların önünde Yüce Allah'ı tanıma ufuklarını daha genişletmiştir. Öyle ki doğal bilimler kitapları ve bu kitaplarda yer alan tüm öğretilerin Allah'ı tanıma bağlamında birer ders olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekte insanın varlık alemini sorgulayıcı bakışı da bu alemin içindeki tüm motifleri, emsalsiz tasarımları ile her kelimesi varlık alemini yaratan Yüce Allah'ın varlığının bir işareti olan büyük bir kitap olduğu konusu bir ikaz ve bir uyarıdır. Nitekim bizler de bu kitabın sayfalarını aktarıyor ve her sayfasında ilahi güç, bilim ve hikmetin izlerini seyrediyoruz.
Kuşkusuz tarih boyunca gökyüzünü, yeryüzünü ve doğal nesneleri seyretmek insan için her zaman ilginç ve düşündürücü olmuştur. Öte yandan insanın bilim ve bilgisi geliştikçe ve yine varlık aleminin sırları üzerindeki perde aralandıkça bu alemin azameti daha da aydınlanmış ve bilim adamlarından daha yeni bilgilere ulaşma şevkiyle bir o kadar artmıştır. İnsanoğlu en başta gökler ve yıldızlar ilgili bir takım sorularla karşılaşmıştır. Örneğin göklerde neler oluyor? Yıldızlar, gezegenler, gökteki her türlü cisim nasıl bu kadar güzel ve bu kadar düzenli bir şekilde bu sonsuz uzaya yerleştirilmiştir? Acaba başka gezegenlerde canlı mahluk var mıdır?
Bilim adamları şimdiye kadar çok gelişmiş astronomik teçhizatla göklerde yer alan çok sayıda galaksi keşfetti. Bu galaksilerin her birinde milyonlarca yıldız yer alıyor. Bu azameti anlayabilmek için 9 gezegen ile Güneş sisteminin Samanyolu galaksisinin çok küçük bir parçası olduğunu söylemek yeterlidir. Ancak ne var ki insanlar bunca bilimsel ve teknolojik ilerlemesine karşın varlık aleminin sırlarını öğrenmede yolun ta başında yer almaktadır. Bu yüzden de şimdiye kadar varlık aleminin birçok sırrı hala çözümlenmemiş ve galaksiler aleminde birçok bilinmeyen yer alıyor.
Tahran Radyosu.
Karşımızda tüm acayipleriyle duran ve geceleri binlerce yıldızın bize göz kırptığı gökyüzü insanın dikkatini alemlere yaratan Yüce Allah'a yöneltiyor. Eğer gökyüzünde birer ufacık nokta gibi gözüken şu yıldızlardan bazıları yerküremizin binlerce katı büyük olduğunu öğrenecek olursak herhalde Yüce Allah'ın azametini daha iyi anlarız. Güneş, ay ve tüm yıldızlar hepsi Yüce Allah'ın emri ve sultası altındadır. Güneş ve ay Yüce Allah'ı iradesiyle insanlara ve tüm canlı mahluklara hizmet ediyor, yer küreyi ısıtıyor ve aydınlatıyor ve canlı mahluklar bu ortamda yetişiyor ve özetle birçok nimette kaynaklık da ediyor. Güneş ve ay belli bir yörüngede hareket ediyor. Fakat bu hareket ve dönme beyhude ve amaçsız değildir ve varlık alemini düşünen insan bu hareketlere ve sonuçlarını düşünerek Yüce Allah'ı sonsuz hikmetini daha iyi anlıyor ve böylece onun katına kulluk secdesine yerine getiriyor.
Varlık aleminde ne varsa atom adı verilen en küçük zerreciklerden en büyük galaksilere kadar hayret verici bir düzene tabi bulunuyor. Bu durum başlı başına varlık alemini yaratan gücün bu aleme hakim olması gereken sonsuz yasa ve düzeni bildiğini ve nasıl yöneltilmesi gerektiğini bildiğini ortaya koyuyor. Güneş sistemi ve bu sistemde yer alan gezegenlerin hacmi, birbirinden mesafesi ve dönme hızı hepsi bu sistemi yaratanın çekim kanunu, dönme hareketinin merkez kaç kuvveti oluşturmaktaki etkisi gibi tüm detaylardan haberdar olduğunu gösteriyor.
Acaba şimdi kadar hiç yer küremizin çekim gücünü ve doğa düzenindeki önemini düşündünüz mü? Gerçekten yer çekimi kuvveti nedir? Bu kuvveti keşfeden bilgin Isaac Newton bu sorunun cevabında şöyle diyor. Yer çekimi kuvvetinin kaynağı Yüce Allah'ın iradesidir ve bu güç görünmez ancak tesirleriyle bilinir. Eğer yer çekimi kuvveti olmasaydı yer kürenin çevresini saran atmosfer yerinde kalamazdı. Yeryüzünden buharlaşan sular yeryüzüne geri dönemezdi ve yine yağmur ve kar yağmazdı. Eğer yer çekimi kuvveti ve merkez kaç kuvveti olmasaydı gezegenler ve yerküre bu şekilde sonsuz uzayda yerinde kalamazdı. Bu kuvvetler acayip bir şekilde etki yapıyor ve böylece dünyayı dengede tutuyor. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın yaratılışta bu tedbirlerini çok güzel bir şekilde Ra'd suresinin 2. ayetinde şöyle devam ediyor. Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Bunların her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetleri açıklamaktadır.
Bu ayet çok önemli bir bilimsel gerçeğe ışık tutuyor. Asırlar önce bu ayetleri nazil olduğu günlerde insanlar yer çekimi kuvvetini bilmiyordu. Fakat şimdi insanlar bilimde ilerledikten sonra göklerde yer alan kürelerin her biri belli bir yörüngede ve hiçbir yere dayanmaksızın yer aldığını ve onları yerinde sabit tutan gücün yer çekimi kuvvetiyle merkez kaç kuvveti arasındaki denge olduğunu öğrendi. Gerçekte yer çekimi kuvveti ve merkez kaç kuvvetleri uzaydaki kürelerin belli bir yörüngede kalmasına ve aynı yörüngede hareket etmelerine vesile oluyor. Bu kuvvetler gözle görünmüyor ve gerçekte Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği görünmez direklerdir.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yere and içiyor. Bu kitap yer küreden çok ilginç tabirlerle söz ediyor ve bu gezegenin üzerinde yaşayan canlıların yaşamı üzerindeki etkilerini anlatıyor. Yüce Allah yer küreden beşik şeklinde söz ediyor. Bilindiği üzere beşik hareket ettiği halde içinde yatmak ve dinlenmek için bir yerdir. Yer küremiz ise hızlı dönüşüne karşın canlı mahlukları huzur içinde yaşadığı bir yerdir. Ve bu sakin ortamda her şey üzerinde yaşayan mahlukların huzuru için hazırlanmıştır. Peki eğer yerkürenin düzgün hareketinde en ufak bir aksama olursa ne olur dersiniz? Gerçekte Yüce Allah sakin ve huzurlu bir ortam için gerekli olan tüm şartları yeryüzü beşiğinde hazırlamıştır. Burası insanın ruhi ve cismi durumuna göre en iyi yerdir. İnsanların ve diğer canlıların yaşamak için ihtiyacı olan her şey yeryüzünde veya derinliklerinde madenler kalıbında ve yine petrol ve doğalgaz gibi kaynaklarda öngörülmüştür.
Mülk suresinin 15. ayetinde şöyle okumaktayız. Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Şu halde yerin omuzlarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Yerkürenin bir başka önemli özelliği kabuğudur. Yerkürenin kabuğu ne yaşanmayacak kadar sert ve ne her şeyin içine batacağı kadar yumuşaktır. Yerkürenin kabuğunun bazı bölgeleri serttir ve böylece üzerinde yüksek binalar inşa etmek mümkün. Yine bu kabuğun bazı bölümleri tarıma elverişlidir. Gerçekte yerkürenin kabuğu bu özelliği ve bazı yerlerinde dağların yükselmesi ve bazı bölgelerinde ovaların oluşması ile insan yaşamı için en uygun yerdir. Kur'an-ı Kerim'in Nebe suresinin 6 ve 7. ayetlerinde dağlardan yeryüzündeki çiviler şeklinde söz edilirken şöyle buyuruyor. Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık.
Yine Lokman suresinin 10. ayetinde dağlarla ilgili bir başka güzel tabire rastlıyoruz. Bir ayette dağlardan birer direk gibi söz ederek şöyle buyuruyor. O göklere görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Günümüzde bilim adamları yer kabuğunun birbirinden ayrı ama yan yana duran tabakalardan oluşunu belirtiyor. Dağlar ise bu parçaları birbirine bağlayan birer çivi gibidir. Gerçi dağlar yeryüzünde birbirinden ayrıymış gibi gözükür. Fakat genellikle yer altında birbirine bağlıdır. Dağlar yerin derinliklerinde kökleri bulunduğundan ve orada birbiriyle birleştiğinden adeta bir zırh gibi yer kabuğunu içindeki magma denen oldukça sıcak sıvımsı maddeden ve dışta da ayın çekiminden korur. Dağlar ayrıca korkunç fırtınalara karşı birer set gibidir ve insanların sığınabileceği güvenli sığınaklardır. Eğer dağlar olmasaydı korkunç fırtınalar karşısında yaşamak mümkün olmazdı. Dağlar ayrıca düz yerleri tahrip eden şiddetli rüzgarlara karşı da birer kalkan gibidir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle eğer bu çiviler ve bu direkler olmasaydı yer kabuğunun hareketi katlanamaz hale gelirdi. Böylece dağların en önemli yararı insanları ve diğer canlı mahlukları yer kabuğunun sürekli sarsıntılarından korumaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuli.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Aşura Kıyamı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam hareketinin akıl ve mantık unsurlarından kaynaklandığını belirterek, dinin esası tehlikedeyken mümini fesada karşı kıyam etmesinin farz olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Bu harekette akıl ve mantık unsurunun o büyük insanın sözlerinde tecelli ediyor. Hareketten önce Medine'deki varlığından şehadet gününe kadar. Bu nurani sözlerin cümle cümlesi güçlü bir mantığı ifade ediyor. Bu mantığın özeti de şu ki, şartlar oluştuğu ve uygun olduğunda Müslümanın görevi eylemdir. İster bu eylem en yüksek aşamalarda tehlikeli olsun ya da olmasın. En yüksek tehlike insanın kendi, azizleri ve yakın akrabaları, eşi, kardeşi, çocukları ve kızlarının canını takdim etsin ve meydana götürsün ve esarete maruz bıraksın. Dünya insanın önünü kesmemeli. Mülahazakarlık ve muhafazakarlık insanı engellememelidir. Zevk, rahatlık ve fiziksel sağlık insanın önünde engel olmamalı. İnsan hareket etmelidir. Hareket etmezse iman ve İslam erkanı güçlü değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın haramını helal sayan zalim hükümdarı görürse, dili ve davranışlarıyla ona karşı çıkmazsa, Allah'ın onu kendisi gibi bir duruma sokma hakkı vardır. Mantık budur. Eğer dinin esası tehlikedeyse, eğer siz bu büyük olaya karşı söz ve amelle giriş yapmazsanız, Allah'ın hakkı da sorumsuz insanı tıpkı karşı tarafın, o zalim ve müstekbir tarafın durumu gibi karşılaştırma hakkı vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.